Spektrum Son Düzlük'ten herkese merhaba. Ben Aposto Politika ekibinden Bartu.
Ben Abdullah.
Ben de İlkim. Bu seride Türkiye seçime doğru giderken yayımlanan kamuoyu araştırmalarının sonuçlarını tartışıyoruz. Toplumsal dinamikleri anlamaya, trendleri yakalamaya, anket verilerinin ardındaki gerçekleri görmeye çalışıyoruz. Zaman zaman araştırma şirketlerinden, akademiden, medyadan ve siyasi partilerden konuklarımızı da ağırlıyor, düşüncelerini soruyoruz. Son Düzlük'ün 3. bölümüne hoş geldiniz. Bugün Bartu'yla yaşam tarzları ile siyasi tercihler arasındaki ilişki ve toplumun cemaatlere bakışını tartışacağız. Öncelikle Metropol Araştırma'nın anketine gidiyoruz. Kendi yaşam biçimini toplumun %31,5'i dindar veya muhafazakar olarak tanımlıyor. %36,1'i laik modern ve %24,4'ü modern muhafazakar olarak tanımlıyor. Öncelikle bu tanımlamalar ne anlama geliyor? Bundan bahsedelim. Bartu.
Dindar muhafazakarlar genelde taşrada ya da kentlerde yaşıyorlarsa da kentlerin biraz daha çeperlerinde, kente sonradan göç eden biraz daha yaşları büyük insanlar. Geleneklere bağlı ve aslında biraz sonra göreceğiz zaten çoğu da iktidar seçmeni olan insan grubu olarak bahsedebiliriz. Laik modernler de aslında daha uzun süredir kentte yaşayan, kentli alışkanlıkları benimsemiş seküler insanlar. Bunlar da çoğunlukla göreceğiz zaten muhalefete daha yakın seçmen grupları. Esas burada modern muhafazakar diye bir grup var. Bu insanlara garip gelebilir bu nasıl bir sınıflama diye. Ben bunu şöyle yorumluyorum. Kente geç eden dindar muhafazakar insanların, kentin çeperlerinde yaşayan insanların çocukları ya da işte seküler yaşam tarzını benimsemişken sonradan dindarlaşan insanlar olabilir. Ama aslında kentli pratiklere uygulanan hayatında ama özel hayatında da dindar olan bir grup. Bu insanların bugün aslında hem ekonomik hem de siyasi özgürlüklere dair kaygıları var. Toplumun genelinin, Ipsos'un bir araştırması vardı. Toplumun genelinin %63'ü gelecek yıl yaşam standartlarının daha da düşeceğini gösteriyor. Muhtemelen şehirlerdeki insanlarda bu oran biraz daha artıyor. Dolayısıyla modern muhafazakarlar hem iktidarın hem de muhalefetin ikna etmesi gereken belirleyici gruplardan biri olarak öne çıkıyor.
Metropol araştırmanın anketine geri döndüğümüzde tekrar üstünden geçeyim. %31,5 dindar muhafazakar, %36,1 laik modern, %24,4 de modern muhafazakarım demişti. Bu araştırma aynı zamanda parti kırılımları içinde de bir değerlendirme yapmış. Yani hangi parti seçmeni kendini nasıl tanımlıyor diye. Burada dikkat çekici bir sonuç var. Dindar muhafazakarların çoğu aslında AK Parti'den geliyor. AK Parti seçmeninin %55'i ben dindar muhafazakarım diyor. Aynı şekilde laik modernlere baktığımızda da burada özellikle CHP ve İYİ Partili seçmenlerin çoğunlukta olduğunu görüyoruz. Burada da CHP'nin %62,7'si, İYİ Parti'nin de %53,4'ü kendini laik veya modern olarak tanımlıyor. Şimdi bu şekilde bir değerlendirme yaptığımızda aslında iki siyasi görüş, biri sol, biri sağ muhafazakar bir görüş, toplumun ne kadar fazla kutuplaştığının bir göstergesi oluyor bize.
Aslında sol sağdan ziyade bence yaşam tarzı üzerinden kutuplaşmayı da gösteriyor. Yani bir insanın hem seküler hem de aslında sağ ekonomik politikalar yakın biri olabileceği bir gerçek ya da dindar insanların sol görüşlü olabileceği de düşünülebilir. Ama bu tablo insanların aslında sadece yaşam tarzları üzerinden siyasi partilere bölündüğünü, kutuplaşmanın bir ekseninin de yaşam tarzı olduğunu bize neredeyse kanıtlıyor. Burada şöyle değerlendirme yapabiliriz. Kararsızların çoğunluğunun dindar ve muhafazakar grupta olması aslında AK Parti'nin oy oranındaki düşüşü bize açıklıyor. Demek ki daha önce AK Parti'ye oy veren dindar ve muhafazakar insanlar bugün kararsız konumdalar. Çünkü onların da aslında ekonomiye dair memnuniyetsizlikleri had safhada. Bu şöyle bir düşünceye itebilir bizi. AK Parti o zaman kendi seçmen grubu eridiği için kendi seçmen grubunun en hoşuna gidecek hareketleri, politikaları izlemek, hareketlerde bulunmak AK Parti için bir strateji olarak görülebilir.
Aksi şekilde burada şunu da söyleyebiliriz o halde. Dindar muhafazakar tabanında düşündüğümüzde 6 partilik bir koalisyondan da bahsediyoruz. Ve bu koalisyonun içinde doğru adımlar atılırsa, yani bu kesime karşı doğru şekilde politikalar izlenirse, bu seçmen tabanının da aslında o tarafa da kayabileceğini değerlendirebiliriz.
Yani burada benim demek istediğim şu da aslında. Kararsızların çoğunluğu dindar muhafazakar olduğu için AK Parti onları ikna etmek adına kimlik politikalarına daha sıkı sarılabilir. Daha muhafazakar adımlar toplumun genelini muhafazakarlaştıracak ya da seküler insanlara biraz daha muhafazakar baskıyı artıracak politikalar izleyerek bu kitlenin kopmasını engelleyebilir. Çünkü ya da engelleyemeyeceğini düşünsek bile buna çalışabilir. Burada CHP'yi ve muhalefeti aslında seküler kimliğin partisi olarak toplumun zihnine kodlamak gibi bir strateji izlemek onlar için aslında mantıklı olabilir. Bunu bugün zaman zaman yaptığını da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zaten görüyoruz. Burada demin dediğim gibi aslında en belirleyici olacak olan seçmen grubu bu üç grup arasında modern muhafazakarlar. Bunun sebebi de aslında dindar muhafazakarlar AK Parti'nin bu kimlik politikalarına olumlu yönde cevap verme olasılıkları biraz daha fazla ama modern muhafazakar dediğimiz insanların özgürlük kaygıları da olduğu için sadece kendileri için değil toplumun geneli için de özgürlük kaygıları gütmek konusunda tavır takındıkları için ya da takınabilecekleri için AK Parti için bu grubun oyları garantidir diye asla diyemeyiz. Burada Bekir Arıdır'ın yazdığı bir yazı vardı geçtiğimiz hafta. Arıdır şunu söylüyordu. AK Parti bu kadar ekonomik sıkıntıya rağmen, toplumdaki bunca memnuniyetsizliğe rağmen AK Parti'nin oy oranı beklendiği hızda azalmıyor. Bunun sebebi de AK Parti'nin bir kimliğin partisi haline dönüşmüş olması. Eskiden bir kitle partisiydi diyor AK Parti. Ama artık bir kitle partisi değil. Değişik kitlelerden içinde insanlar yok. Bir kimliğin partisi haline geldi. Ve bu kimliğin partisi olmayı sürdürdükçe, bu kimliğe hitap edecek alternatifler ortaya çıkmadıkça AK Parti'nin oy oranının %30'ların altına düşmesinin biraz zor olduğunu, dolayısıyla seçimi kaybetse dahi çok güçlü, çok kuvvetli bir muhalefet olarak politik hayatta devam edebileceğini söylüyordu. Burada şunu da gözlemlemek gerekiyor bence. CHP'nin helalleşme söylemi son dönemde çok gündemde. Farklı gruplara CHP lideri Kılıçdaroğlu giderek işte Uludere'de bunu yaptı. 28 Şubat mağdurlarıyla bunu yaptı. CHP'nin bugüne kadar arasında bir mesafe olduğu düşünülen, CHP'ye kırgın olduğu düşünülen toplumsal gruplara giderek onlardan aslında onlardan helallik istedi. Ve bu CHP'nin aslında modern muhafazakarlara açılma kapısı olarak bu helalleşme söylemini ben görüyorum. Keza gerçekten yüksek bir oran. CHP seçmeni olup da kendini modern muhafazakar olarak tanımlayanlar hiç azımsanmayacak bir grup ve artma potansiyeli olduğunu düşünüyorum. Bence belki burada İYİ Parti'nin Ömer'in yolu sloganıyla başlayıp daha dindar, daha muhafazakar gruplara hitap etme çabasındayken İYİ Parti oradan dümeni biraz daha seküler bir parti olmaya kırıp daha merkez sağda Atatürkçü ve seküler bir çizgiye gelmesi, böyle bir topluluğa hitap etmesi aslında modern muhafazakarları biraz CHP'ye ya da Deva Partisi'ne, aslında en çok kendini en çok modern muhafazakar olarak tanımlayan seçmen grubu Deva Partisi'nde, bu grubu Deva'ya ya da CHP'ye bırakarak CHP'nin bugün attığı adımlardan memnuniyetsiz olacak CHP seçmenlerine hitap eden bir parti konumuna da geçiyor olabilir İYİ Parti diye düşünüyorum.
Az önce bahsettiğimiz aslında modern muhafazakarların en önemli kaygılarından birinin ekonomik ve özgürlük kısıtlamaları olduğundan bahsettik, söyledik. Bununla ilgili aslında yine buna çıkabilecek bir araştırmamız daha var. Yöneylem Sosyal Araştırma Merkezi'nin anketi, toplumun %53,1'inin muhalefetin herkesin yaşam tarzına saygı göstereceğini düşündüğünü gösteriyor. İktidar için aynı fikri söyleyenlerin oranı %34,1'de kalıyor. Hiçbirinin saygı göstermeyeceğini söyleyenler %7,5 oluyor. Şimdi burada önemli olan kısmı aslında hem muhalefetin hem de iktidara yönelik yapılan bu seçimde aradaki devasa fark olduğunu düşünüyorum. Öncelikle şunu söylemek gerek. Muhalefetin, az önce senin de bahsettiğin gibi, özellikle CHP'nin helalleşme söylemi ciddi anlamda başlangıçta biraz medyatik bulunsa da artık gerçekten halk tabanında karşılık bulmaya başladı. Özellikle Kılıçdaroğlu'nun son dönemde yaptığı açıklamada "biz kutuplaşma istemiyoruz, kutuplaşmış bir toplum istemiyoruz" söylemleri toplumun da aslında bunu aradığını gösteriyor bence. Bir tarafta böyle bir sesleniş varken diğer yanda atılan tweetin hangi kelimesinin denk geleceği, hatta beğenildiği tweetleri dair kontrol etmek zorunda kaldığımız bir iktidarda yaşıyoruz şu an. Ve bu politikalar gitgide daha da daralmaya başlıyor. Hala müzik yasağıyla yaşıyoruz. Hala söylediğimiz cümlelere, insanların yanında söylediğimiz cümlelere dikkat etmek zorunda kalıyoruz. Kimi zaman Spotify listelerimizin isimleri yüzünden bile yargılanabilecek noktalara gelebiliyoruz. Ve bunun karşısında ciddi anlamda "hayır, biz kutuplaştırmayacağız, biz her düşünceye saygı duyacağız" diyen bir kitle var. Ve bu kitle yaklaşık 6 partiden oluşuyor. Aslında söylem birliği var yani ortada. İkisini değerlendirdiğimizde ben hem toplumun buna ihtiyacı olduğunu düşünüyorum, hem de bu anket bence bize şunu gösteriyor. Gerçekten muhalefetin bu söylemi artık karşılık bulmaya başladı. Başlangıçta özellikle CHP'nin eski politikaları nedeniyle çok fazla buna inanmıyordu insanlar. Ama tabana indiğinde ve bir şeyler yapmaya başladığında, az önce örnek gösterdiğin gibi işte helalleşme buluşmaları yaptığında ve halka daha fazla seslendiğinde, İYİ Parti lideri Meral Akşener halka inip onların ciddi anlamda sorunlarını dinleyip her kesime seslenmeye çalıştığında, bir şeyleri başarmaya çalıştıkları ve bir şeyleri değiştirmeye çalıştıklarını gösterdiler diye düşünüyorum. Sen ne düşünüyorsun?
Dediğine katılıyorum. Herkesin yaşam tarzına kim saygı gösterir sorusunda muhalefetin bu kadar önde olması aslında iktidarın insanların yaşam tarzına karıştığı ve yaşam tarzı üzerinde bir baskı kurduğu ve kimlik politikalarına sıkıştığını aslında bize gösteriyor. Türkiye'nin demografisi de AK Parti'nin sıkıştığı seçmen grubunun onu iktidarda tutmaya yetecek kadar kalabalık olmadığını da bize gösteriyor. Yani AK Parti burada ya son anda seçimden hemen önce bir açılım yapmak durumunda ya da dindar seçmen grubunun üstüne modern muhafazakarları da bu kimlik politikalarıyla ikna edebilmek zorunda. Ama toplumun %53'ü, özür dilerim, toplumun %34'ü sadece iktidar herkesin yaşam tarzına saygı gösterir diyorsa, geri kalanın bunu söylemiyorsa, o zaman iktidarın işinin çok zor olduğunu düşünüyorum. Bu bize aslında biraz şunu da gösteriyor, belki katılır mısın bilmiyorum. Hem Türkiye'deki bu gelişmeler, hani Türkiye'deki yaşam tarzı tartışmaları, bunun yanı sıra hem Suriye'de yaşananlar, işte Mısır'da yaşananlar, yani bu ihvanın zemin kaybetmiş olması Arap coğrafyasında da bize siyasal İslam'ın hem yani Müslüman nüfusun yaşadığı topraklarda biraz gücünü kaybettiğini gösteriyor. Bu bence Türkiye'deki tarikat ve cemaatlere bakışı değiştiriyor. Şimdi sen anlatacaksın bize zaten sonuçlar nasıl. Ama bu yaşam tarzı tartışma sebebiyle toplumun kendiliğinden sekülerleştiğine dair de bize çok emare veriyor diye düşünüyorum.
Minik bir fikir beyan edeyim öncelikle diğer anketimize geçmeden önce. Şuna kesinlikle katılıyorum. Yani bu zaman şu ana kadar söylediklerinin hepsine katılmakla birlikte. Yani aslında bunların hepsi bence birbirine geçmiş bir halka. Yani hepsi birbirini etkiliyor ve birbirinin nedeni sonucu oluyor. Ne kadar kısıtlarsan, ne kadar daraltırsan insanlar aslında birlikte çok farklı görüşleri düşünen insanlar. Çok farklı fikirleri olan insanlar. Günün sonunda aynı yasaklara dayandığı için, aynı yasakları yaşadığı için aslında bir ortak duygu hissetmeye başlıyorlar. Ve bu ortaklık bir noktada bir zeminde onları buluşturuyor. O yüzden belki de Türkiye seçmeni bu kadar farklı görüşlere rağmen, bu kadar farklı yaşanan durum ve olaya rağmen bir zeminde birleşti. Ve birleştikleri zemin ya ekonomik kaygı oldu, üzücü, ya da özgürlükleri oldu. O yüzden katılıyorum söylediklerine
yani
kesinlikle.
Ben şuna inanıyorum. Bundan 20-22 sene önce başörtülü olduğu gerekçesiyle üniversiteye alınmayan ve üniversitenin kapısında polisle arbede yaşamak zorunda kalan başörtülü bir kadının bugün Boğaziçi Üniversitesi'nde yaşananlar karşısında oh ne iyi oluyor demediğini, bunun yerine bugün olanlardan onun yine bugün yine rahatsız olduğunu düşünüyorum. Yani bir stereotipleştirirsek seçmen grubunu, bugüne kadar kendi kimliğine dair kaygılarla AK Parti'yi desteklemiş bu grubun haliyle, çünkü kendi problemini çözen ve kendisini özgürleştiren bir siyasi parti var ortada. Ama bu aynı siyasi partinin başka insanlar üzerinde kendisinin daha önce başına gelen politikalara benzer adımlar attığını gördüğünde onların uzaklaşması da bence çok olası. Çünkü ben Türkiye'nin birbirini seven insanlar Türkiye'de yaşıyor. Buna gerçekten inanıyorum. Kutuplaşsak
kesinlikle
bile toplumun birbirini her zaman sevdiğini düşünüyorum.
Kesinlikle. Çok güzel bitirdin. Bunun ardından az önce bahsettiğimiz tarikat ve cemaatlere gelelim. Metropol bir araştırma yaptı. Herhangi bir tarikat veya cemaatlere bağlı olduğunu söyleyen vatandaşların oranı sadece %4,3 oldu. Bağlı olmadığını ifade edenlerin oranı ise %93,5 oldu. Şimdi burada bence şu noktaya eğilmek gerekiyor. Gidip sorduğumuzda 100 kişiden 10'u tarikat üyesi ise muhtemelen bunun evet 5-6'sı söylemez diye düşünüyorum. Çünkü bu açık bir şekilde dile getirilemeyecek durumda da oluyor biliyoruz ki. Ama yine de bu şekilde de değerlendirdiğimizde tarikat ve cemaatleri üyelik konusunda ciddi bir kayıp olduğunu söyleyebiliriz. Yani eskisine oranla zaten çok daha az duymaya başladık. Bunun en önemli etkisinin ben medya olduğunu düşünüyorum. Yani medyadan ziyade son dönemde özellikle darbe girişiminin ardından FETÖ'yle birlikte yaşanan o tecrübe ve meydana gelen olaylar zaten insanları tarikatlara karşı geri çekmişti. Yani bir adım geriden bakmaya başladılar. Daha sonrasında, hem öncesinde hem sonrasında Ensar Vakfı ile ilgili ortaya çıkan çocuk istismarları, ardından Enes Kara'nın ölümü bir tarikat yurdunda, Adnan Oktar davası, orada yaşananlar, bunların hepsi arka arkaya geldiğinde, ki çok kısa süreçlerde medyada çok fazla görünürlüğü olan olaylar oldu, insanlar çok fazla etkilenmeye başladı bu durumlardan. Bu nedenle aslında bunların temelde etkisi olduğunu düşünüyorum bu konuda. Sen ne düşünüyorsun?
Katılıyorum. Yani hem toplumda tarikat ve cemaatlerin bir itibar kaybı olduğu doğru bence de. Hem de devletin güvenlik ve yargıyla bu tarikat ve cemaatlerin bir kısmına karşı yürüttüğü bir mücadele olduğu da doğru. Mesela Alparslan Kuytul grubunun son dönemde başına gelenler gibi. Adnan Oktar'ın keza, FETÖ'nün. Ama şunu da engellemiyor bu durum aslında. Toplumda tarikat ve cemaatlerin devlette kadrolaştığına dair algı, düşünce sürüyor. Tarikat ve cemaatlerin devlette kadrolaştığını düşünenlerin oranı %55,4. Kadrolaşma yok diyenler %37,6. Ve parti kırılımını incelediğimizde sadece AK Parti seçmenlerinin çoğunluğunun devletin içerisinde tarikat ve cemaatlerin kadrolaştığı fikrine katılmadığını görüyoruz. Diğer bütün partilerin seçmenlerinin çoğunluğu evet devlette kadrolaşma var diye söylüyor. Zaten işte gazeteciler, işte Barış Pehlivan gibi, Barış Terkoğlu, İsmail Saymaz gibi gazetecilerin ortaya çıkarttığı belgeler bu tarikatların devletin hangi kurumlarında nasıl kadrolaştığını bize zaten gösteriyor. Dolayısıyla evet bir itibar kaybı var, bir mücadele var ama bir yandan da bir şekilde bir kadrolaşma yine devam ediyor.
Aynı şekilde burada dikkat çekici olan unsur katılımcıların %72'si ve tüm parti seçmenlerinin çoğunluğu tarikat ve cemaatlerin siyaset ve devlet yönetiminde etkin olmasını tehlikeli buluyor. Bu noktada zaten şunu söylemek gerekir diye düşünüyorum. Özellikle 90'lar döneminde doğmuş insanlar bunu çok iyi hatırlar ki bir dönem, bir süre kimi zaman içeriden, kimi zaman dışarıdan unsurlarla belirli tarikatlar hep Türkiye'de desteklendi. Ve öyle bir destekti ki bu, biz belirli bir noktaya gelmek istediğimizde, o sınavlara girdiğimizde, işte SBS'dir, ÖSS'dir, türlü türlü sınavlara girdiğimizde birilerinin hep arkasında kalacağımızı biliyorduk. Öyle bir süreç yaşadık ki özellikle bizim yaş grubumuz, kimimiz yani sorular veriliyor iddiasıyla belirli dershanelere gitmek zorunda kaldı. Kimimiz daha rahat yaşayabilmek için cebimizden, işte ailemizin cebinden 3 kuruş 5 kuruş daha az para çıksın onları düşünelim diye belirli evlerde kalmak zorunda kaldık. Eminim ki bunu birçok insan yaşadı. Kendisi yaşamasa bile çevresinden hep bunu duydu
ben
yani.
Ben ortaokulda basketbol oynuyordum. 6. sınıftayken bizim karşımıza aslında yaşıt rakip çıkmaması gerekirken bu tarikat okullarındaki çocukların yaşlarını küçültürlerdi. Karşımıza gerçekten bizden 2-3 yaş büyük böyle kalıplı, kaslı, kıllı adamlar çıkardı ve bizi haşat ederlerdi. ve bir şey yapamazdık. İtiraz ettiğimizde o okulların aslında hangi tarikatlara bağlı olduğunu bilirdik rakiplerimizin. Ve küçük çocuklara karşı bile bir basketbol maçında bile haksızlık yapmayı, kendinde hak gören ve başına bir şey gelmeyeceğini bilerek bunu yapan yapılar vardı o dönemde.
Yani kesinlikle herkesin görüşüne belirli noktalarda başka insanları tehlikeye sokmadığı veya başka insanların hayatını etkilemediği şekilde biz de saygı gösteriyoruz. Ama burada bence tehlikeli nin karşılığı aslında insanlar gerçekten geleceklerini, çocuklarının geleceklerini, yakınlarının geleceklerini düşünüyorlar. Çünkü biliyorlar ki belirli bir noktada aslında belki de birilerimizin, yani bazılarımızın daha doğrusu geleceği çalındı ve şu an bununla yaşamayı öğrenmek zorundayız. Ama toplumda bence bu bilincin oturmuş olması bir şeylerin değiştiğinin ve değişmeye devam edeceğinin bir göstergesi. Çünkü Türkiye hep bu gruplardan diyeyim veya kült kültüründen veya tarikat veya cemaatlerden hep zarar gördü. Ve bu zamana kadar hep bir yenisi eklendi, hep bir değişti, farklı formlara girdi ama hep vardı. Sonunda bu oranın bu kadar azalmış olması, tehlikeli görülmesinin oranının bu kadar artmış olması belki de artık Türkiye'nin bu durumdan kurtulabileceğini gösteriyordur bize.
Spektrum Son Düzlüğün bu bölümden bu kadar. Önümüzdeki hafta görüşmek dileğiyle.
Hoşçakalın.